Ayrım 2.
Başlangıcı hoşuna gitmezse o bölümü yeniden yazabilir ya da kaldırıp atabilir. Ancak Zidane'ın varlığı Mirek'e bu yazar ayrıcalığını tanımıyordu. Zidane romanın ilk sayfalarında yer almakta direniyor ve silinmeye razı olmuyordu. İyi ama neden ondan böylesine dehşetli bir biçimde utanç duyuyordu? Bunun en kolay açıklaması şöyle. Mirek kendi öz eylemini çok çabuk kovalamaya başlayanlardandı. Oysa Zidane içinde bülbüllerin öttüğü bahçeye hep sadık kalmıştı. Bugün o Rus tanklarının gelişini sevinçle karşılamış bulunan ulusun %2'si arasında yer alıyordu. Evet, bu bir gerçek ama sanmam ki bu açıklama yeterince inandırıcı olsun. Bunun nedeni yalnızca bu olsaydı, yani onun Rus tanklarının gelişine sevinmesi olsaydı, ona herkesin ortasında ve yüksek sesle hakaret eder ve onu tanımış olduğunu yadsımazdı. Nedeni başka bir önem taşımaktaydı. Zidane'yi suçlu kılan şey çirkin oluşuydu. İyi ama 20 yıldan beri onunla yatmadığına göre Zidane'nin çirkin olmasının artık ne önemi olabilirdi? Önemliydi. Uzakta bile olsa Zidane'nin uzun burnunun gölgesi düşüyordu yaşamının üstüne. Yıllar önce güzel bir kapatması olmuştu. Bir gün kız Zidane'nin oturduğu kente girmiş ve oradan pek bozulmuş olarak dönmüştü. Söyle bana, böylesine korkunç bir yaratıkla nasıl yatabildin? Onu ancak uzaktan şöyle böyle tanıdığını ileri sürmüş ve vaktiyle ilişkisi olduğunu bütün gücüyle yadsımıştı. Çünkü yaşamın büyük gizi ona yabancı değildi. Kadınlar güzel adam aramazlardı. Onlar güzel kadınları elde etmiş olan adamları ararlardı. Dolayısıyla çirkin bir kapatması olmak uğursuz bir yanlışlıktı. Mirek, Zidane'nin bütün izlerini silmek için uğraştı ve bütün bülbül sevenler ondan her gün biraz daha nefret ettiklerine göre umuyordu ki partide sürekli ve değişmez bir meslek izleyen Zidane kendisini kolayca ve çabucak unutacaktır. Oysa yanılıyordu. Kadın her yerde, her zaman, her fırsatta ondan söz ediyordu. Bir kez çok kötü bir rastlantıyla bir toplantıda karşılaştılar ve Zidane çok yakın ilişkiler içinde olduklarını açıkça gösteren bir anısını anlatmak için adeta fırsat yarattı. Nasıl da tepesi atmıştı. Bir başka sefer Zidane'yi tanıyan arkadaşlarından biri Mirek'e sormuştu. Madem bu kızdan bu kadar nefret ediyorsun, söylesene ne diye birlikte oldunuz onunla daha önceleri? Mirek o zamanlar kendisinin 20 yaşında ahmak bir oğlan, kızınsa kendisinden 7 yaş büyük olduğunu söyleyerek açıklamaya çalıştı. Kız o zaman herkesten saygı görüyor, ona hayranlık duyuluyordu. Çok güçlüydü. Partinin merkez komitesindeki herkesi tek tek tanıyordu. Ona yardım ediyor, onu ileri itiyor, onu etkili kişilerle tanıştırıyordu. Ben bir ikbal avcısıydım budala. Sonra bağırmaya başlamıştı. İşte bu yüzden onun boynuna asıldım, çirkin olup olmaması umurumda bile değildi. Mirek doğruyu söylemiyordu. Her ne kadar Masterbov'un ölümüne ağlamış da olsa, 25 yıl önce Zidane'nin yüksek çevrelerle ilişkisi yoktu ve mesleğinde ilerlemesini ya da başkalarının mesleklerinde ilerlemelerini kolaylaştıracak olanaklardan yoksundu. Öyleyse ne diye uydurmuştu bunu Mirek? Neden yalan söylüyordu? Direksiyonu tek elle tutuyor ve gizli polisin otomobilini dikiz aynasından gözlüyordu. Birden kızardı. Beklenmedik bir anı belleğinden gün ışığına çıkıvermişti. İlk kez birlikte yattıklarında kendini çok entelektüel biçimde sevişmekle suçladığı zaman hemen ertesi günü bu izlenimini düzeltmek ve çılgınca kendiliğinden bir tutkuyla ona yaklaştığını göstermek istemişti. Yo, bütün sevişmelerini unuttuğu doğru değildi. Bunu çok açık biçimde getiriyordu gözünün önüne. Kadının üstünde yalancı bir şiddetle hareket ediyor ve sahibinin terliğiyle boğuşan bir köpek gibi uzun uzun homurdanıyor, aynı zamanda hafif bir şaşkınlıkla altında hemen hemen telaşsız, sessiz, çok sakin bir biçimde yatan kadını gözlüyordu. Arabanın içi bu 25 yıl öncesinin homurtusuyla boyun eğmişliğinin, kölece gayretkeşliğinin, dayanılmaz gürültüsü, aceleciliğinin ve yaltakçılığının, gülünçlüğünün ve sefaletinin gürültüsüyle çınlattı. Evet, böyleydi. Mirek, gerçeği itiraf etmemek için kendisini İkbal avcısı diye nitelendirebilirdi ama gerçekte güzel kadınlara yanaşmaya cesaret edemediği için yatmıştı o çirkin kızla. Kendi gözünde Zidena'dan daha iyisine layık değildi. Sakladığı sır işte bu zayıflığı, bu yoksunluğuydu. Araba bu kez çılgınca bir tutkunun homurtusuyla çınladı. Bu gürültü Zidena'nın nefret ettiği, kendi öz gençliğini yok etmek için ulaşmak istediği büyülü bir hayaletten başka şey olmadığını ona kanıtlamaktaydı. Zidena'nın evinin önünde durmuştu. Kendisini izleyen arabada arkasında durdu. Çok kez tarihi olaylar birbirlerini beceriksizce taklit ederler. Ama bana öyle geliyor ki Bohemya'da tarih inanılmaz bir deneyi sahneye koymuş bulunuyor. Orada eski reçetelere göre bir grup insan, bir sınıf, bir halk değildi. Bir başkasına karşı ayaklanmış olan insanlar, bir kadınlar ve erkekler kuşağı, kendi öz gençliklerine karşı ayaklanmışlardı. Kendi öz eylemlerini yakalamaya ve onu eğitmeye çalışıyorlardı. Ve neredeyse de başaracaklardı. 60'lı yıllarda giderek daha çok etkinlik kazanmaktaydılar ve 1968 başında etkileri hemen hemen ulaşılmaz bir ölçüye erişmişti. İşte bu son döneme genellikle Prag Baharı adı verilir. Ülkünün bekçileri kendilerini özel apartmanlardaki gizli mikrofonları sökmek, sınır kapılarını açmak zorunda görüyorlardı ve Bach'ın büyük yapıtındaki notalar, her biri kendi istediği biçimde şarkı söylemek için partisyondan kaçıp gidiyordu. İnanılmaz bir eğlence, bir karnavaldı bu. Büyük fügü, bütün yeryüzü için bestelemiş olan Rusya'nın, nerede olursa olsun notalarının elinden kaçmasını, yolunu şaşırmasını hoş görmesi olanaksızdı. 21 Ağustos 1968'de Bohemya'ya yarım milyonluk bir ordu yolladılar. Az zaman sonra aşağı yukarı 120 bin Çek ülkeyi terk etti ve kalanlardan aşağı yukarı 500 bini Allah'ın köründeki unutulmuş atölyelerde, kamyon direksiyonlarında, yani kimsenin artık seslerini işitemeyeceği yerlerde sürünmek için işlerini terk etmek zorunda kaldılar. Ve kötü anıların gölgesi eski haline getirilen ülküsünden ülkeyi uzaklaştırmasın diye Prag Baharı ve Rus tanklarının gelişi güzel bir öykünün üstüne düşen bu leke belleklerden çıkarılıp atılmalıydı. İşte bu yüzden bugün Bohemya'da hiç kimse 25 Ağustos'un yıl dönümlerini anımsamaz ve kendi öz gençliklerine karşı ayaklanmış olanların adları bir okullunun ödevindeki yanlışlar gibi ülkenin belleğinden özenle silinip atılmıştır. Mirek'in adını da sildiler onlar ve şu anda o, onu Zidena'nın kapısına götüren merdivenleri tırmanmaktaysa, aslında bir beyaz leke, çevresi sarılmış bir boşluk parçasından başka bir şey değildi dönemeçli merdivenleri çıkan. Zidena'nın karşısına oturmuş, boynuna eşarpla asılı kolu sallanıyor, Zidena ona bakıyor, gözlerini kaçırıyor ve durmadan konuşuyor. Niye geldiğini bilmiyorum ama burada olmandan hoşnutum. Arkadaşlarla konuştum. Her şeye karşın günlerini bir yapı şantiyesinde çalışarak geçirmem mantıksızlık. Kesin olarak biliyorum ki parti şimdilik sana kapılarını kapatmış değil. Daha vakit var. Ona ne yapması gerektiğini soruyor. Bir görüşme dileğinde bulunman gerek. Doğrudan doğruya senin. İlk adımı atmak sana düşer. Neler döndüğünü anlıyor, ona ancak 5 dakikası kaldığını öğretmek istiyorlar. Son 5 dakika. Şimdiye kadar ne yaptı ve ne söylediyse yüksek sesle yatsıması için. Bu pazarlığı biliyor. Onlar insanlara geçmişlerine karşılık geleceklerini satmaya hazırdırlar. Onu televizyonda boğuk bir sesle Rusya'ya ve bülbüllere karşı çıkarken yanıldığını, halka açıklaması için zorlayacaklar. Ona tüm yaşamını iyice uzağa fırlatıp atması için baskıda bulunacaklar. Bir gölge, geçmişi olmayan bir adam, rolü bulunmayan bir aktör olmasını ve oyuncusuna bırakılmış bir role ve uzağa atılmış yaşamına kadar uzanan bir gölge haline dönüşmesini isteyecekler. Böylece bir gölge haline dönüştükten sonra bırakacaklar, yaşasın. Zidane'ye bakıyor, niye hep yana bakıyor, niye gözlerini kaçırıyor? Çok açık bir şey bu. Zidane bir tuzak hazırladı. Polisin ya da partinin buyruğuna göre davranıyor. Kendisini teslim olmaya inandırmakla görevli. Oysa Mirek yanılıyor. Kimse Zidane'ya kendisiyle pazarlık etme görevi vermiş değil. Ah hayır, bugün güçlüler arasında hiç kimse Mirek'in görüşme isteğini yalvarmış bile olsa kabul etmeyecektir. Artık çok geç. Eğer Zidane kendisini kurtarması için bir şeyler yapmaya çağırıyorsa ve üst kademelerdeki arkadaşlarından bir mesaj iletmekle görevli olduğunu ileri sürüyorsa, bu sadece elinden geldiğince ona yardım etmek için boş ve bulanık bir istek duymakta oluşundandır. Ve aynı zamanda böyle durmadan konuşuyor ve gözlerini kaçırıyorsa, bir tuzak hazırlamış olduğundan değil, ellerinin boş olmasındandır. Mirek onu hiç anlamış mıdır? Zidane'ın partiye olan delice bağlılığının bağnazlığından ileri geldiğini düşünmüştür hep. Oysa bu doğru değil. Zidane partiye bağlıydı çünkü Mirek'i seviyordu. Mirek onu bıraktığı zaman bağlılığını bütün ötekilerden üstün bir değer olduğunu göstermekten başka bir şey istememişti. Onun her şeye karşı sadakatsiz olduğunu, kendisinin ise her şeye bağlı olduğunu göstermek istemişti. Siyasal bağnazlık diye adlandırılan şey, gerçekte bir bahane, bir kaçamak, bir bağlılık gösterisi kırılmış bir aşkın üstü kapalı bir sisteminden başka bir şey değildi. Onu güzel bir Ağustos sabahı uçakların korkunç gürültüsüyle sıçrayarak uyanmış olarak getiriyorum gözlerimin önüne. Koşarak sokağa çıkmıştır ve şaşkın insanlar ona Rus ordusunun Bohemya'yı işgal ettiğini söylemişlerdir. İstelik bir biçimde gülmeye başlamıştır. Rus tankları bütün sadakatsizlikleri cezalandırmak için gelmiştir. Sonunda Mirek'in yitişini görecektir. Sonunda onu diz çökmüş olarak görecektir. En sonunda Mirek'in sadakatin ne olduğunu bilen biri olarak Mirek'in üstüne eğilecek ve ona yardımcı olabilecektir. Mirek istemediği kötü bir yöne doğru konuşmayı sertçe kesmeye karar verdi. Bir zamanlar sana birçok mektup yazmış olduğumu biliyorsun. Onları geri almak istiyorum. Şaşırmış gibi başını kaldırıyor. Mektuplar mı? Evet, mektuplarım. Sana o tarihlerde en az 100 tane yazmış olmalıyım. Evet, mektupların, biliyorum dedi Zidane. Birden bakışlarını kaçırmaktan vazgeçti ve gözlerini doğruca Mirek'in gözlerine dikti. Mirek, onun ruhunun derinliklerini gördüğü ve tam tamına ne istediğini ve niçin istediğini anladığı duygusuna kapılarak rahatsız oldu. Mektupların, evet mektupların diye yineliyordu kadın. Onların geçenlerde yeniden okudum. Kendi kendime böylesine bir duygu patlayışına nasıl olup da gücünün yettiğini sordum. Ve bu duygu patlaması sözcüklerini birçok kez yineledi. Bu sözcükleri hızlı ve telaşlı bir biçimde söylüyor değildi. Tersine ağır ağır düşüne düşüne sanki kaçırmak istemediği bir hedefi gözlüyormuş gibi gözlerini hedefinden ayırmadan, boşa atıp atmadığından emin olmak isteyerek konuşuyordu. Alçılı kolu göğsünün üstünde sallanıyor ve yüzü kıpkırmızı görünüyor, sanki suratına bir tokat yemiş. Evet, doğru. Mektupları korkunç biçimde duygusaldı. Her ne pahasına olursa olsun, kendisini bu kadına bağlayan sefaleti ve zayıflığı değil, aşkı olduğunu gösterme çabası içindeydi. Ve yalnız gerçekten çok büyük bir tutku onun böylesine çirkin bir kızla ilişkisini açıklayabilirdi. Bana savaş arkadaşın olduğumu yazıyordun. Anımsıyor musun? Daha da çok kızardı. Olacak şey miydi bu? Ne kadar gülünç bir sözcük bu savaş sözcüğü. Neydi peki savaşları? Bitip tükenmek bilmeyen toplantılara katılıyorlardı. kaba etleri şişiyordu oturmaktan. Ama aşırı düşüncelerini bağıra çağıra haykırmak için ayağa kalktıklarında sınıf düşmanlarını hep daha şiddetle cezalandırmak gerekir ki ve şu ya da bu düşünceyi daha kesin deyimlerle formüle etmek gerekiyordu. Kahramanlık tablolarındaki kişilere benzedikleri duygusuna kapılıyorlardı. Mirek elinde bir tabanca, omuzu kan içinde yere düşüyor, öbürü elinde altı patları onun gidemeyeceği yere daha ötelere gidiyor. O günlerde Mirek'in yüzü henüz ergenlik sivilceleriyle doluydu ve bunlar görünmesin diye yüzüne bir isyancı maskesi geçiriyordu. Önüne gelene zengin bir köylü olan babasıyla tüm ilişkilerini kestiğini anlatıyordu. Toprağa ve mülkiyete sıkı sıkıya bağlı çürümüş köylü geleneklerinin suratına tükürdüğünü söylüyordu. Baba evinden dramatik bir biçimde ayrılışının ve babasıyla kavgasının öyküsünü anlatıyordu. Bütün bunlarda bir damla olsun gerçeklik yoktu. Bugün arkasına dönüp baktığında yalandan ve efsaneden başka bir şey görmüyor. O günlerde bugünkünden bambaşka bir insandın diyor Zidane. Mirek mektuplarını alarak buradan gitmeyi düşünüyor. İlk çöp kutusunun önünde duracak, mektupları iki parmağıyla dikkatle tutacak ve sanki boka bulanmış pis bir kağıtmış gibi çöplerin arasına atacak onları. Bu mektuplar senin ne işine yarayacak diye soruyor kadın. Onları niçin istiyorsun? Ona mektupları çöplüğe atmak istediğini söyleyemez. Bu yüzden hüzünlü bir sesle artık geriye dönüp bakma yaşına gelmiş olduğunu söylüyor. Bunu söylerken içi rahat değil. Anlattığı masalın hiç de inandırıcı olmadığını hissediyor ve bundan utanç duyuyor. Evet, geriye bakıyor. Çünkü bugün gençliğinde nasıl bir insan olduğunu unutmuştur. Başarılı olamadığını biliyor. İşte bunun için nereden yola çıkmış olduğunu ve nerede yanlışlık yaptığını öğrenmek istiyor. İşte bunun için Zidane ile olan yazışmalarına dönmek istiyor. Gençliğinin başlangıcının ve köklerinin sırrı orada gizlidir çünkü. Başını sallıyor Zidane. Onları asla sana vermem. Yalan söylüyor. Sadece ödünç almak istiyorum onları. Yine başını sallıyor. Mirek mektuplarının bu apartmanda bir yerlerde durduğunu ve onun istediği zaman herhangi birisine bunlara okutabileceğini düşünüyor. Yaşamının bir bölümünün Zidane'nin elleri arasında kalacağı düşüncesi ona dayanılmaz geliyor ve aralarındaki alçak masanın üstünde duran kocaman cam sigara tablasını yakalayıp kadının başına savurmak ve mektuplarını alarak savuşmak geçiyor içinden. Bunun yerine ona yeniden arkaya bakmak ve nereden yola çıktığını öğrenmek istediğini anlatmaya çalışıyor. Kadın gözlerini kaldırıyor ve bir bakışla onu susturuyor. Asla onları sana vermeyeceğim, asla. Zidane'nin oturduğu binadan birlikte çıktıklarında iki araba giriş kapısının önünde arka arkaya park etmişti. Polisler karşı kaldırımda gidip gelmekteydiler. Şimdi durmuş, onlara bakıyorlardı. Mirek kadına polisleri gösterdi. Şu iki bay yol boyunca beni izlediler. Sahi mi dedi kadın, inanmamış bir tavırla ve zorlama bir alaycılıkla. Herkes seninle uğraşıyor desene. Nasıl bu kadar utanmazca davranabiliyordu? Karşı kaldırımda durmuş, onları açık açık ve küstah bakışlarla gözetlemekte olan iki adamın oradan rastgele geçen kimseler olduğunu nasıl söyleyebiliyordu? Bunun tek açıklaması vardı. Kadın ötekilerin istediği oyunu oynuyordu. Gizli polis diye bir şey yokmuş ve kimse sıkıştırılmıyormuş gibi davranmak oyunuydu bu. Oysa polisler Mirek ile Zidane'ye aldırış bile etmeden caddeyi geçerek arabalarına bindiler. Mirek hoşça kal dedi kadına ve ona bir daha bakmadan direksiyonun başına geçip oturdu. Dikiz aynasından baktığında polislerin de arabalarını hemen arkasından hareket ettirdiklerini gördü. Zidane'yi görmüyordu artık. Görmek de istemiyordu. Onu bir daha hiç görmek istemiyordu. Bu nedenle de onun kaldırımda beklediğini ve uzun süre arkasından bakmış olduğunu bilemeyerek dehşete düşmüş bir hali vardı oysa kadının. Karşı kaldırımda bir ileri bir geri gidip gelerek Mirek'i bekleyen iki adamın polis olduğunu kabul etmeyişi Zidane'nin sinizminden ileri geliyordu. Hayır, olaylar onun dayanma gücünü aşmıştı ve o bundan korkuya kapılmıştı. Gerçeği Mirek'ten ve kendinden saklamaya kalkışının nedeni buydu. Birden bir deli şoförün kullandığı kırmızı renkli spor bir araba hızla geldi. Mirek'in arabasıyla polislerin arabasının arasına girdi. Mirek gaza bastı. Bir kasabaya girmek üzereydiler. Yol orada dönüyordu. Mirek, arkadan gelen polislerin kırmızı araba yüzünden kendisini göremeyeceklerini düşündü ve hemen küçük bir sokağa sapıverdi. Aynı anda frene basmak zorunda kaldı. Yolu geçmekte olan bir çocuk kendisini güçlükle attı geriye. Dikiz aynasından kırmızı arabanın ana yolda yoluna devam ettiğini gördü. Polis arabası biraz geride kalmış olmalıydı. Yeniden gaza bastı ve bir başka sokağa girdi. Böylece izleyicilerinin görüş alanından çıkmayı başarmıştı. Daha sonra bambaşka bir yönde kasabadan çıktı. Yeniden dikiz aynasına baktı. Artık kimse izlemiyordu kendisini. Yol bomboştu. Şimdi haldır haldır kendisini aramakta olan ve üstlerinden yiyecekleri paparayı düşünerek yürekleri 3,5 atan polislerin halini getirdi gözlerinin önüne ve gülmeye başladı. Rahatlamıştı. Hızını azalttı ve çevresine bakındı. Bugüne kadar hiç manzara seyrettiği olmamıştı yolda giderken. Her zaman ya belli bir yere gitmek, bir şeyleri çözüme bağlamak, birileriyle bir şeyler tartışmak için yolculuk ederdi. Öyle ki birbirinden öbürüne gitmek zorunda olduğu yeryüzünün iki noktası arasındaki uzaklık onun için tümüyle olumsuz bir nesne, bir zaman kaybı, hareketlerini kısıtlayan bir engel gibi görünürdü gözüne. Az ilerisinde kırmızı boyalı bir demir yolu geçidinin parmaklığı yavaş yavaş inerek yolu kapadı. Mirek arabasını parmaklığın önünde durdurdu. Birden kendisini öylesiye yorgun hissetti. Ne diye görmeye gitmişti Zidane'yi? Ne diye geri almaya kalkışmıştı mektuplarını? Bu yolculukta tehlikeli, gülünç, saçma sapan ne varsa başına üşüşür gibi oldu. Onu Zidane'ya gitmeye iten mantıklı bir neden yoktu. Salt, önüne geçilmez bir istek duymuştu içinde. Elini geçmişinin derinliklerine sokup bir yumruk indirmek istemişti. Gençliğinin portresini bir bıçakla parça parça etmek istemişti. Önüne geçemediği ateşli bir tutku halindeydi bu istek ve doyumsuz kalmaya hükümlü olduğunu da biliyordu. Evet, kendisini ölesiye yorgun hissediyordu şimdi. Artık apartmanındaki kendisi için tehlikeli olabilecek belgeleri evinden dışarı çıkarmasına olanak kalmamıştı. Polisler ensesindeydiler ve bırakmaya da niyetleri olmadığı anlaşılıyordu. Çok geç kalmıştı. Her şey için çok geçti artık. Uzaktan yaklaşan bir trenin gürültüsü duyuldu. Geçit, bekçisinin evinin önünde başı kırmızı eşarplı bir kadın duruyordu. Tren geldi. Her istasyonda duran bir posta treniydi bu. Sevimli bir köylü, ağzında piposu, trenin penceresinden eğilerek tükürdü.